İngiliz casusunun itirafları. Özet 3. Londra'ya dönmek için emir geldi. Nihayet dönmek için emir geldi. Londra'ya döndüm. Londra'da sekreter ve bazı bakanlık mensuplarıyla görüştüm. Onlara uzun seferimde yaptıklarımı ve müşahedelerimi anlattım. Çok sevindiler ve memnuniyetlerini bildirdiler. Daha önce gönderdiğim raporu da görmüşlerdi. Safiye de benim raporuma mutabık bir rapor yollamış. Yine öğrendim ki her seferimde bakanlığın adamları beni takip etmişler. Onlar da gönderdiğim raporlara ve sekretere anlattıklarıma uygun raporlar vermişler. Sekreter bakanla görüşmem için bana vakit verdi. Bakanı makamında ziyaret ettiğimde beni İstanbul'dan döndüğüm seferden başka bir şekilde karşıladı. Kalbinde müstesna bir yer işgal etmiş olduğumu anladım. Bakan Necli Genci elde ettiğime çok memnun oldu. O bakanlığımızın aradığı bir silahtı. Bütün mesain sadece onu elde etmek için olsa da değer dedi. Ben de Necli Genç için çok endişeliydim. Zira fikrinden dönmüş olabilir dedim. Kalbin rahat olsun, ondan ayrıldığında sahip olduğu fikirlerden dönmemiştir. Ve İsfahan'da bakanlığımızın casusları onunla görüşmüşler. Bakanlığa onun bozulmadığını haber vermişlerdir dedi. Kendi kendime dedim ki Necli Genç nasıl sırlarını başkasına anlatabilir? Bunu bakana sormaya cesaret edemedim. Fakat sonra Necli Genç'le görüştüğümde anladım ki İsfahan'da Abdülkerim isminde bir adam onunla görüşmüş ve ben Şeyh Muhammed'in beni kastediyor, kardeşiyim, sizin hakkınızda ne biliyorsa hepsini bana söyledi diyerek Necli Muhammed'i aldatmış ve onun sırlarını öğrenmiş. Necli Muhammed bana, Safiye benimle İsfahan'a geldi ve 2 ay daha onunla müta nikahıyla yaşadık. Abdülkerim de benimle Şiraz'a geldi ve Safiye'den daha güzel ve daha cazip Asiye isminde bir kadın daha buldu. O kadınla da mütayla hayatımın en neşeli dakikalarını geçirdim dedi. Daha sonra öğrendim ki Abdülkerim İsfahan havalisinden Celfa'da oturan bakanlığın Hristiyan bir ajanıdır. Asiye ise Şiraz Yahudilerinden olup bakanlığın başka bir ajanıdır. Dördümüz Necli Genci ileride kendisinden bekleneni en güzel bir şekilde yapabilecek surette yetiştirdik. Ben olayları anlatınca bakan bana, sen bakanlığın en büyük madalyasını hak ettin. Zira sen bakanlığın en mühim ajanları arasında birincisin. Sekreter sana vazifende yardımcı olacak bazı devlet sırları söyleyecek dedi. Sonra bana 10 günlük izin verdiler. Yeni emirleri almak için bakanlığa gittiğimde sekreter bana çok mühim 2 devlet sırrı söyleyeceğim. İleride bu 2 sırdan çok istifaden olacaktır. Bu 2 sırrı kendilerine tam itimat edilen birkaç kişiden başka kimse bilmez dedi. Elimden tutarak bakanlığın bir odasına götürdü. Bu odada çok cazip bir şeyle karşılaştım. Yuvarlak bir masanın etrafında 10 adam oturuyordu. Birincisi Osmanlı padişahının kıyafetindeydi. Türkçe ve İngilizce biliyordu. İkincisi İstanbul'daki Şeyhülislam'ın kıyafetindeydi. Üçüncüsü İran Şahı'nın kıyafetindeydi. Dördüncüsü İran Sarayı'ndaki vezirin kıyafetindeydi. Beşincisi Şiilerin tabi olduğu Necef'teki en büyük alimin kıyafetindeydi. Bu son 3 kişi Farsça ve İngilizce biliyorlardı. Bu adamların her birinin yanında onların söylediklerini yazmak için birer katip bulunuyordu. Bu katipler aynı zamanda bu adamlara casusların İstanbul, İran ve Necef'teki onların asılları olan 5 kişi hakkında topladıkları malumatı bildiriyorlardı. Sekreter bu 5 kişi oralardaki 5 kişiyi temsil ederler. Onların ne düşündüklerini anlamak için asılları gibi yetiştirdik. Biz İstanbul, Tahran ve Necef'tekilerle alakalı elimize geçen bilgileri bunlara bildiriyoruz. Bunlar da kendilerini oradakilerin yerinde kabul eder. Biz onlara soruyoruz, onlar da bize cevaplandırıyor. Bizim tespitimize göre buradakilerin cevapları oradakilerin cevaplarına %70 uymaktadır. İstersen tecrübe mahiyetinde bir şeyler sorabilirsin. Nasılsa daha önce Necef alimiyle görüşmüştün dedi. Ben de peki dedim. Zira daha önce Necef'teki Şia'nın en büyük alimiyle görüşmüş ve ona bazı hususlar sormuştum. İşte onun benzerinin yanına yaklaştım ve bazı sorular sordum. O da cevaplandırdı. bakanlıktaki bu adamın cevapları Necef'teki Şii aliminin cevaplarına tıpatıp mutabıktı. Bu adamın Necef'teki alime bu kadar uygunluğu beni hayretler içinde bıraktı. Bir de üstelik bu adam Farsça biliyordu. Sekreter, şayet sen diğer dört kişinin asıllarıyla da görüşmüş olsaydın, şimdi onlarla da görüşebilir ve onların da asıllarına ne kadar mutabık olduğunu görebilirdin, dedi. Ben dedim ki, Şeyhülislam'ın da nasıl düşündüğünü biliyorum. Çünkü benim İstanbul'daki hocam Ahmet Efendi, Şeyhülislam'ı bana iyice anlatmıştı. Sekreter, o zaman buyur, onun da numunesiyle görüşebilirsin, dedi. Şeyhülislam'ın benzerinin yanına yaklaştım ve ona da bazı sorular sordum, o da cevaplandırdı. Bu soruları hocam Ahmet Efendi'ye de daha önce sormuş ve az bir farkla aynı cevapları almıştım. Sonra sekretere dedim ki, bu benzer kimseleri hazırlamanın hikmeti nedir? Bana, biz bu usulle onların düşünce kabiliyetlerini öğreniyoruz. Siyasi ve dini mevzularda onlarla mücadele etmemize yardımcı tedbirler bulmaya çalışıyoruz. Mesela düşman askerlerinin hangi taraftan geleceğini bilirsen ona göre hazırlanır ve askerlerini uygun yerlere yerleştirirsin ve onu perişan edersin. Fakat onun ne taraftan saldıracağını bilmezsen askerlerini her tarafa gelişi güzel dağıtır ve mağlup olursun. Aynen öyle. Müslümanların getirecekleri delilleri bilirsen onların delillerini çürütebilecek karşı deliller hazırlaman mümkün olur ve o karşı delillerle onların akidelerini sarsabilirsin, dedi. Sonra 1000 sayfalık bir kitap verdi, okuduktan sonra getirirsin, dedi. Bakanlığın verdiği kitabı okuduktan sonra devletime olan itimadım biraz daha arttı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir asırdan daha az bir zaman içinde yıkılması planlarının hazırlandığını yakinen anladım. Müslümanlarla alakalı malumatım arttı. Onların nasıl düşündüğünü, onların zayıf noktalarını, kuvvetli noktalarını, ayrıca kuvvetli noktalarını zayıf nokta haline getirmenin usullerini iyice öğrenmiş oldum. Kitap, Müslümanların zayıf noktaları olarak zikrettiği yukarıdaki maddelerden sonra, Müslümanları dinleri olan İslamiyet'in maddi ve manevi üstünlüğünden cahil bırakmanın lazım olduğunu tavsiye ediyordu. Kitabın bozulup yok edilmesini emrettiği kuvvet noktaları da şunlardır. 1. İslam, ırk, dil, örf, adet ve milliyetçilik taassubunu ortadan kaldırmıştır. 2. Faiz, ihtikar, zina, içki ve domuz eti yasaktır. 3. Müslümanlar sımsıkı bir şekilde alimlerine bağlıdırlar. 4. Sünniler halifeyi peygamberin vekili olarak kabul eder. Allah'a ve peygambere gösterilmesi lazım olan hürmeti ona da göstermenin farz olduğuna inanırlar. 5. Cihat farz derler. 6. Şiilere göre gayrimüslimler ve sünniler necistir. 7. Bütün Müslümanlar İslam'ın biricik hak din olduğuna iman ederler. 8. Yahudi ve Hristiyanların Arap Yarımadası'ndan çıkarılmasının farz olduğuna inanırlar. 9. İbadetlerini, mesela namazı, orucu, haccı çok güzel bir şekilde eda ederler. 10. Şiiler, İslam ülkesinde kiliselerin inşasının haram olduğuna inanırlar. 11. Müslümanlar İslam akidesine sımsıkı bağlıdırlar. 12. Şiiler, humüsün yani ganimetin 1/5'inin alimlere verilmesini farz bilirler. 13. Müslümanlar çocuklarını öyle büyütüyorlar ki ecdatlarının yolundan ayrılmaları mümkün değildir. 14. Müslüman kadınlar o kadar örtünüyor ki onlara fesadın bulaşması çok zordur. 15. Müslümanları her gün 5 defa bir araya getiren cemaat namazları vardır. 16. Ali ve salihlerin kabirleri mukaddes olduğu için oralarda da toplanırlar. 17. Peygamberlerinin neslinden gelen Seyit ve Şerifler peygamberi hatırlatırlar. 18. Vaizler Müslümanların imanlarını kuvvetlendirir ve ibadete teşvik ederler. 19. Emri bil maruf ve nehi anil münker farzdır. 20. Müslümanların çoğalması için evlenmek ve çok kadın nikah etmek sünnettir. 21. Müslüman için bir insanı İslam'a getirmek bütün dünyaya sahip olmaktan iyidir. 22. Müslümanlar arasında kim hayırlı bir çığır, bir yol açarsa onun sevabına ve o yolda giden her insanın kazandığı sevaplara nail olur hadisi meşhurdur. 23. Müslümanlar Kur'an'a ve hadislere çok büyük hürmet gösterirler. onlara tabi olmanın cennete girmeye biricik sebep olduğuna inanırlar. Kitap, Müslümanların kuvvetli noktalarını bozup zayıf noktalarını yaymayı tavsiye ediyor ve bunu yapabilmek için gerekli yolları sıralıyor. Zayıf noktaları yaymak için şunları yapmalıyız. 1. Cemaatlerin aralarına düşmanlık sokup suizanını aşılayarak bölücülüğü teşvik eden kitaplar yayınlamak suretiyle ihtilafları yerleştireceğiz. 2. Okulların açılmasını, kitapların yayınlanmasını men etmeliyiz. Yakılması ve yok edilmesi mümkün olan din kitaplarını yakıp yok etmeliyiz. Din adamları hakkında muhtelif iftiralar uydurmakla Müslümanları çocuklarını dini okullara vermekten vazgeçirerek cahil kalmalarını sağlamalıyız. 3. 4. Onların yanında cenneti övüp dünyaya önem vermemeyi teşvik etmeliyiz. 5. Hükümdarları zulüm ve diktatörlük yapmaya teşvik etmeliyiz. 6. İdam cezasını kaldırmak, gaspçıları, hırsızları cezalandırmaktan hükümeti alıkoymak ve anarşistleri silahlandırarak bu işi yapmalarını teşvik etmek ve güvensizliği yaymak için çalışmalıyız. 7. Şu şekilde onların hastalık içinde yaşamalarını sağlayabiliriz. Her şey Allah'ın kaderiyle olur. Tedavinin iyileşmede hiçbir tesiri yoktur. Allah Kur'an'da, "Rabbim beni yedirir ve içirir. Hasta olduğum zaman da o bana şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek odur." dememiş mi? Öyleyse Allah'ın iradesi dışında kimse ne şifa bulur ve ne de ölümden kurtulur diyerek tedaviden uzaklaştırmak gerekir. 8. Zulmü temin için İslam ibadet dinidir. Onun devlet işleriyle ilgisi olmaz demeli. 9. İktisadi çöküntü de bahsi geçen zararlı işlerin tabii bir neticesidir. Mahsulleri çürütmek, ticaret gemilerini batırmak, çarşıları yakmak, bentleri, barajları yıkıp, ziraat sahalarını ve sanayi merkezlerini su altında bırakmak ve içme suyu şebekelerine zehir katmak suretiyle tahribatı artırılmalıdır. Önemli not. Yukarıdaki 9. maddeyi okuyunca tarihte bilinen meşhur Edirne, İstanbul ve Bab-ı Ali yangınlarını hatırladık. Bakın o tarihlerden itibaren nasıl yangınlar olmuş. Bu kadar yangın tesadüf mü yoksa casuslar mı yaptı? Ansiklopedilerdeki bilgiler şöyle. İstanbul 24 Temmuz 1660 Cumartesi günü tarihinin en büyük yangın felaketine uğradı. Öyle ki 49 saat içinde şehrin 1/3 kül oldu. Yangın Unkapanı semtinde başlayarak Topkapı Sarayı yönüne, Aksaray'dan surlara doğru ve Fatih semtine yayıldı. Deniz kenarındaki surların tepesinden aşarak Marmara kıyılarında bulunanların üzerine kıvılcımlar sıçradı. En az 4000 kişinin öldüğü bu yangında 80.000 ev kül oldu. Yangında su yolları kapandı ve fırınlar çalışmadığı için halkın büyük bir kısmı aç ve susuz kaldı. Sultan 4. Mehmet Han'ın büyük gayretleri ve yardımlarıyla 2 ay içinde Anadolu'dan getirilen ustalarla yanan binaların yerlerine yenileri yaptırıldı. Bu yangında 360 cami ve mescit, 40 hamam, 100 han ve kervansaray, 100 depo, yüzlerce konak, okul, medrese, tekke yanmıştı. 5 Eylül 1693'te Ayazma kapısında çıkan yangında 18 cami, 19 mescit, 17 ilkokul, 10 medrese ve tekke, 11 hamam, 12 fırın, 2517 ev, 1146 dükkan, birçok han ve depo yandı. 1700 senesinde Edirne 350 bin nüfusuyla dünyanın en büyük birkaç şehrinden biriydi. Bunlar İstanbul, Paris, Londra ve Edirne'ydi. 18. asırdan itibaren gerilemeye başladı. 1745 senesinde çıkan büyük bir yangınla 60 mahalle kül oldu. 1751 yangını da 1745'teki yangın şiddetindeydi. 28 Eylül 1755'te İstanbul'da Hocapaşa semtinde çıkan yangın 4 kola ayrılarak büyük bir afet haline geldi. Yaklaşık 36 saat süren yangın sonunda Paşa Kapısı da yandığından Sadaret Dairesi bir müddet Kadırga Limanı'ndaki Esma Sultan Sarayı'na nakledildi. 6 Temmuz 1756'da Sultan 3. Osman devrinin ikinci büyük yangını oldu. Bu yangın İstanbul'un 1/3 kül haline getirdi. Cibali taraflarında başlayan yangın 13 kola ayrıldı. Unkapanı, Süleymaniye tarafları, Vefa'dan itibaren Şehzadebaşı, eski Yeniçeri odaları, Langa tarafları, Zeyrek, Saraçhane, Et Meydanı, Aksaray, Davutpaşa İskelesi, Fatih, Sultan Selim, Ali Paşa Çarşısı, Aya Kapısı semtleri harabe haline geldi. 7 Temmuz 1795 gecesi çıkan yangında İstanbul'un mal depoları büyük ticarethaneleri yandı. Uğranılan zarar tahmini olarak o zamanki Osmanlı Devleti'nin 2 yıllık geliri kadardı. 1908-1911, Mart ve 13 Haziran 1918'de çıkan 4 yangın Sultan Selim, Fatih, Halıcılar'da büyük zararlara sebep oldu. Harp içinde olan devlet bunların yerine hemen yenisini yaptıramadığından uzun yıllar yanık yerler öyle kaldı. Bab-ı Ali yangınları. Osmanlı Devleti'nin idari merkezi olan Bab-ı Ali'nin 1740-1755, 1808-1826 ve 1839 senelerinde tamamen, 1878 ve 1911 senelerinde ise kısmen yanmasına sebep olan yangınlardır. 10. Devlet adamlarını kadın ve spor gibi fitneye ve parçalanmaya sebep olacak arzulara, içki, kumar, rüşvete ve hazine mallarını kendi şahsi işlerinde harcamaya alıştırmak, vazifelileri bu işleri yapmaya teşvik edip bize hizmet edenleri ödüllendirmek lazımdır. Bu işlerle vazifeli İngiliz casuslarını gizli ve açık olarak korumak, onlardan Müslümanların eline geçenleri kurtarmak için her çeşit masrafı yapmak lazımdır. 11. Faizin her şeklini yaymak lazımdır. Zira faiz, milli ekonomiyi harap ettiği gibi Müslümanları Kur'an'ın ahkamına karşı gelmeye de alıştırır. Zira insan bir kanunun bir maddesini ihlal edince artık diğer maddelerini de ihlal etmesi kolay olur. 12. Alimlere kötü isnatlarda bulunup aleyhlerine adi ithamlar uydurarak Müslümanların onlardan soğumalarını temin etmek lazımdır. Casuslarımızın bir kısmını onların kıyafetine sokacağız. Sonra bunlara çirkin işler yaptıracağız. Böylece bunlar alimlerle karışmış olacak ve her alimden şüphe edilecek. Bu casusları El Eser'e, İstanbul'a, Necef ve Kerbela'ya sokmak zaruridir. Müslümanları alimlerden soğutmak için okullar, kolejler açacağız. Buralarda Rum ve Ermeni çocuklarını Müslümanlara düşman olarak yetiştireceğiz. Müslüman çocuklarına da kendi ecdatlarının cahil olduklarını aşılayacağız. Bu çocukları halife ve alimler ve devlet adamlarından soğutmak için onların hatalarını, kendi zevkleriyle meşgul olduklarını, halifenin cariyelerle vakit geçirip halkın malını kötü yollarda kullandığını, hiçbir işte peygambere uymadıklarını aşılayacağız. 13. İslam'ın kadına hakaret ettiğini yayacağız. Feminizmi savunacağız. 14. Pislik, susuzluğun neticesidir. Suyun arttırılmasına mani olmaya çalışmalıyız.